Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yeni Bir İnsan Bu programıyla daha karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bu hafta sizlerle yine hayatımızın içinde yer alan, çok sık karşılaştığımız önemli bir mevzuyu konuşacağız kısmet olursa. Bu hafta bakar mısınız diyeceğiz sizlere. Evet, yanlış duymadınız kıymetli dinleyicilerimiz. Bakar mısınız? Bu hafta bakmak üzerine konuşacağız. Birbirimize bakıyor muyuz? Birbirimizi gerçekten görüyor muyuz? İlişkilerimizdeki o seviye ne derecelerde? Bunları bu hafta sizlerle Erkam Radyo'da İnsan Bu programında klinik psikolog Mehmet Dinç hocamıza soracağız. Bakalım sözün akışı bizi nerelere götürecek? Hocam bir bakar mısınız?
Bakayım Süleyman Bey. Bakmaya ihtiyacımız var. Birbirimize baktığımız ölçüde birbirimize ilişki kurabiliyoruz. İnsan insanla ilişki kurmak ister. Yaratılıştan dolayı insanla beraber yaşar. İnsan içine doğar, insanla yaşar. İnsandan ayrılır, insandan ölür. Dolayısıyla bu hayat içerisinde insanla beraber yaşarken insanla ilişki kurması lazım. İnsanla var olması lazım. Yalnız olmak kadar zor bir şey yok. Yalnız olmak kadar insanı hayata küstüren, zorlayan, güçsüz kılan bir şey yok. Dolayısıyla insan insanla var. Yalnız bu varlık bir gerçek varlık var, bir fiziki varlık var. Yani bir gerçekten insan yalnız değildir. Bütün etrafı kendisine değer veren, kendisini tanıyan, kendisini seven, kendisiyle ilgilen, kendisine bakan insanlarla doludur. Ya da etrafında kalabalıklar vardır. Hani şimdi herkes diyor ya kalabalıklar içinde yalnızım. Kalabalıklar içerisinde bir sürü insan etrafında var gözüküyordur. Belki yakınıdır, belki annesidir, babasıdır, eşidir, dosttur, çocuğudur. Arkadaşıdır, iş arkadaşıdır vesaire. Ama o kendini yalnız hissediyordur. Bu böyle olmasın için insan kendini yalnız hissetmesin için ne yapmak lazım? İlk başta yapmamız gereken şey insan insana bakmalı. İnsan insana nazar etmeli, göz göze değmeli, yüz yüzü görmeli, beden bakmalı, kulak bakmalı, gönül bakmalı. Bu hakikaten çok ihmal ettiğimiz konulardan biri haline gelmeye başladı. Her geçen gün insanlar birbirlerine daha az bakıyorlar, birbirlerine daha az dikkat ediyorlar, birbirlerini daha az görüyorlar, birbirlerini daha az dinliyorlar. Kalpleri birbirlerine daha az yöneliyor. Dolayısıyla böyle oldukça da İnsanlar birbirinden daha çok uzaklaşıyor. Daha az şey paylaşır hale geliyorlar. Daha az yakın hissediyorlar. Daha mutsuz, daha yalnız, daha kötü hissediyorlar. İnsanların kendilerini anlamadıklarına dair kanaatleri daha çok pekişiyor. Bu böyle olmasın için yapmamız gereken hiç şüphesiz belli şeyler var. Bunların en başında yakınımızdaki insanların bizim üzerimizdeki çok önemli hakları var. Bu hakların başında da onlara bakmamız hakkı var. O bakmak demek sadece yemeğini karşılamak değil, ekmek parasını karşılamak değil, elektrik su parasını karşılamak değil. Bir annenin, bir babanın çocuğuna bakması demek, gerçekten bakması demek.
Yani bakıcılık manasında değil.
Değil. Bakıcılık manasında o da vazife.
O da bir vazife.
Yedirmek, içirmek, giydirmek de vazife. Ama yüzüne bakmak, gözüne bakmak, gönlünü gönlüne katmak da bir vazife. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda her geçen gün daha fazla ekranlara bakar olduk, daha fazla makinelere bakar olduk, daha fazla eşyalara bakar olduk, daha az birbirimize bakar olduk. Geçen gün bir tane danışanım diyor ki evliliğim çok kötü durumda diyor. Devam edip edemeyeceğimi bilmiyorum diyor. Nasıl devam edeceğimizi bilmiyorum diyor. Neden kötü durumda, neden devam edemeyeceksiniz dedim. Dedi ki çünkü hocam birbirimize bakmıyoruz dedi. Eşimin elinde devamlı telefon, devamlı telefona bakıyor, kaldırıp yüzünü bana bakmıyor diyor. Ben ona konuşmaya çalışıyorum, iletişim kurmaya çalışıyorum ama emin olun bir insan size bakmazken onunla konuşmak çok zor. Sizi anladığını hissetmeniz, sizi duyduğunu hissetmeniz, ona karşı yakınlık hissetmeniz çok zor. Hatta bırakın yakınlığı, daha da uzaklaşıyorsunuz. Hiç konuşmasak o kadar üzülmeyeceğim, hiç konuşmasak o kadar kızmayacağım, hiç konuşmasak o kadar nefret etmeyeceğim. Ama o bana bakmadıkça, ben konuşurken telefona baktıkça ben o kadar üzülüyorum, o kadar inciniyorum, o kadar kırılıyorum, o kadar nefret ediyorum hatta, o kadar kızıyorum. Niçin? Çünkü bu bakış veya bu bakmayış ekrana bakmayı tercih edip bana bakmama bana kendimi inanılmaz değersiz hissediyor. Yok hissettiriyor. Varlığıyla yokluğu bir şey ifade etmez hissettiriyor. Dolayısıyla en temelde baktığımızda en yakınımızdaki insan, devamlı beraber olmamız gereken insan, hayat dostumuz, yol arkadaşımız, eşimiz. Ona bakıyor muyuz? En çok ona bakmamız lazım. Ona bakmaktan kesip nerelere bakıyoruz? Gözümüz nereye gidiyor? Gözün gittiği yerle gönlün gittiği yer arasında ilişki var. Gözün gittiği yer gönlün de oraya gitmesine sebep oluyor. Dolayısıyla sizin gönlünüz nerelere, gözünüz nerelere gidiyorsa gönlünüz de oralara gidecek. Ya da tam tersi olacak, gönlünüzün gittiği yerlere gözünüzü götüreceksiniz. Gönlünüzün gittiği yerlere gözünüzü götüremiyorsanız gözünüzün gittiği yerlere gönlünüz gider hale gelir. Dolayısıyla mesela en başta baktığımızda eşimize biz bakmak zorundayız. Yüzüne bakmak zorundayız. Bedenimizle dinlemek zorundayız. Yani yan dönüp de kafamız çevirip de ne diyorsun gibi, hesap sorar gibi, hemen bitir gibi, kısa tut gibi konuşmamak, bakmamak, öyle bir tavır içerisine girmemek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bildiğimiz çok temel bir ölçü var. Hepimiz duymuşuzdur. Hocalarımız anlatıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimle konuşursa konuşsun, kiminle sohbet ederse etsin, çocuk olsun, kadın olsun, erkek olsun, eğitimli olsun, eğitimsiz olsun, toplumda yeri olsun, toplumda yeri olmasın, ne olursa olsun, kimle konuşursa konuşsun, konuşurken onunla bütün bedeniyle dönüyor. Sadece başını çevirip ne diyorsun der gibi bakmıyor. Bütün bedeniyle dönüyor.
Yani o insana bütün vücuduyla, bütün ilgisiyle, vücuduyla,
tabii bütün yöneliyor. İlgisiyle sadece gözü bakmıyor. Bedeni de bakıyor, vücudu da bakıyor. Bütün dikkatim sende. Her şeyimle sana bakıyorum diyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği çok önemli bir ölçüdür. Biz de herkesle böyle yapsak çok iyi ama becerip herkesle yapamıyorsak en azından bizim için önemli olan, bizim onlar için önemli olduğumuz insanlara karşı bunu muhakkak yapmamız lazım. Çünkü belki başkası için bizim bakışımız o kadar ehemmiyetli değil ama eşimiz için bizim bakışımız çok kıymetli. Bazen bakıyorum hanımefendiler diyor ki bütün gün eşimle buluşalım, akşam görüşelim, konuşalım, bakalım birbirimize diye bekliyorum. Ama geliyorum ki diyor yok bakmıyor adam veya hanımefendi bakmıyor, televizyondan gözünü alamıyor, bilgisayardan gözünü alamıyor, cep telefonundan gözünü alamıyor diyor. Hiç şüphesiz bu ilişkiyi bitiren, ilişkiyi öldüren en büyük hatalardan bir tanesi. Bizim gözümüzle bakmamız lazım, vücudumuzla bakmamız lazım, kulağımızla da bakmamız lazım. Kulağımızla bakmamız lazım ne demek? Bazen insanlar numaradan gözüyle size bakıyorlar ama yeminle söyleyebilirsiniz ki aklı başka yerde.
Kulağı başka yerde.
Dinlemiyor sizi. Kafa arkada başka bir şeyler düşünüyor. Veya en ufak bir seste neymiş bu, ne oldu, bir şey mi oldu, birisi mi geldi, birisi bir şey mi dedi, sen ne diyorsun? Sen bunu diyorsun ama yanlış, siz de konuşuyor halbuki, başkasının sözüne karışıyor vesaire. Kulağıyla dinlemiyor, kulağıyla bakmıyor size. Kulakla da bakmak lazım.
Çünkü çok affedersiniz Mehmet Hocam. Hani İsmet Özel'in şiirinde de geçiyor ya, insanlar diyor hangi dünyaya diyor kulak kesilmişse öbürüne, diğerine diyor sağır diyor.
Tabii.
Bu anlamda da aslında bu tabii şiirin çok derin anlamları var ama bu mısranın bir açıdan da yani biz bir dünyaya gönlümüzü verdiğimiz zaman, oraya kulağımızı diktiğimiz zaman karşımızdaki insan ne söylerse söylesin ona sağır oluyoruz.
Evet.
Çünkü gönlümüz orada değil.
İnsanın kapasitesi böyle. İnsan aynı anda iki yere adapte olamıyor, iki yere derinleşemiyor. Ya iki yeri de çok yüzeysel geçecek ya bir yere kanalize olup bir yerde derinleşecek. Dolayısıyla bana bakan insan bana kulağıyla da bakmıyorsa demek ki bana derinleşemiyor. Bu multitasking denilen çoklu dikkat çok konuşulan bir şey bu yeni nesilde. Çünkü yeni nesil tek bir şeye yoğunlaşabilen bir nesil değil. Aynı anda birkaç şeyi yapabilen bir nesil. Bu iyi midir, kötü müdür vesaire tartışılıyor. Bu değişsin mi, değişmesin mi? Yeni nesle bunu engellemeye çalışalım mı, çalışmayalım mı diye tartışılıyor. Bazı insanlar diyor ki yapabildikleri sürece bunda bir problem yok ki. Bu nesil bunu yapabiliyor diyorlar. Ama ileri araştırmalar diyor ki bu nesil evet multitasking, çoklu dikkati bazı şeylerde, yüzeysel işlerde güzel yapabiliyorlar ama dikkat gerektiren işleri, derinlik gerektiren işleri yapamıyorlar diyor.
Belki uzun soluklu, derin bir mücadele isteyen, gayret isteyen işlerde de hep başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Tabii, çünkü derinlemesine dikkat veremiyor. Yani mesela bir insan araba kullanmaya çok aşinadır. Araba kullanmaya çok aşina olduğu için araba kullanırken birisiyle konuşabilir, başka bir iş yapabilir. O kadar problem değil. Yine sıkıntı ama...
Şimdi telefon kullanıyorlar Mehmet Hocam.
Telefon araba kullanmakla alakalı çok ciddi araştırmalar var. Diyor ki telefon kullanırken diyor beyinde telefonla konuşurken özellikle elinizde falan tutarken beyinde çalışan bir bölge var. O bölgeden dolayı sizin yola %100 dikkat vermeniz mümkün değil. Gördüm deseniz bile görmeniz mümkün değil. Dikkat ediyorum deseniz bile dikkat etmeniz mümkün değil diyor.
Çok hayati tehlike aslında.
Tabii. Yani şimdi şöyle çok ilginçtir mesela o telefon meselesi. Bir insan araba kullanırken yanındakiyle konuştuğu zaman beyinde çalışan bölgeyle telefonla konuştuğu zaman beyinde çalışan bölge farklı. Aynı işi yapıyor, konuşuyor ama yanındakiyle konuşurken farklı beyin bölgesi çalışıyor. Telefonla konuşurken farklı beyin bölgesi çalışıyor ve telefonla konuşurken farklı beyin bölgesi çalıştığından dolayı araba kullanmakta ciddi risk altına giriyor. Hem kendisi açısından hem de yolda karşılaşacağı Allah saklasın herhangi birisi açısından. Dolayısıyla yani araba kullanmaya bu kadar aşina olduğumuz halde, bu kadar her gün yaptığımız bir iş olduğu halde bile sıkıntı söz konusu olabilir. Nerede kaldı ki aşina olmadığımız bir şeyi yaparken bir insanla konuşur gibi yapıyoruz ve dikkatimizi verdiğimizi söylüyoruz. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla derinlik isteyen, dikkat isteyen meselelerde aynı anda iki şeyi birden yapamaz insan. Yapıyorum, dinliyorum falan diyemez. Ben bazen dinliyorum. Cep telefonunda konuşurken aynı anda bir şeye bakmam gerekiyor diyelim bilgisayarda. Konuşuyorum. Bilgisayardaki işimi o anda yapıyorum. Kapatıyorum. Akşam oluyor. Bugün kimle konuşmuştum? Şununla konuşmuştum. Ne konuşmuştum acaba diyorum. Yani ya, cevap vermişim ama ne cevap verdiğim aklımda yok.
Ya da hocam çoğunlukla bilgisayarda yaptığınız işi de yanlış yapmış oluyorsunuz. Yanlış ama yapmış sonradan fark ediyorsunuz.
Tabii tabii. Veya işte bir mail gelmiş, görmüşüm. Ama unutmuşum, cevap vermemişim. Evet. Sonra soruyorlar, ya ben bunu görmüştüm diyorum. Ama niçin cevap vermedim? Muhtemelen o sırada başka bir şeyle ilgileniyordum. Dolayısıyla hiç kimse insan dışı yeteneklere sahip olduğunu, insan üstü yeteneklere sahip olduğunu düşünmesin. Hepimiz insanız, hepimizin belli limitleri, belli sınırlılıkları, belli kapasitesi var. Dolayısıyla bu kapasite, bu model, insan modeli böyle çalışmıyor.
Hocam şöyle yapalım.
Buyurun.
Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz vardır. Onlar için bir hatırlatmada bulunalım. Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bakmak üzerine konuşuyoruz bugün. Bakmayı işliyoruz. Bir bakar mısınız diyoruz ve bakmanın altında ne derin bir dünya var. Onu bizlerle paylaşıyor Mehmet hocamız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hocam buyurun, devam edelim.
Evet. Şimdi dolayısıyla eşimizle konuşurken aynı anda cep telefonuyla ilgilenemeyiz. İlgilenmememiz lazım. İlgileniyorsak eşimizle ilgilenmiyoruz demektir. Bu nedenle en başta eşimiz. Ama sonrasında baktığımızda etrafımızda kim varsa, mesela çocuklarla alakalı da ciddi sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Anne babaların çocukların gözüne bakarak onlarla konuştuğu süre her geçen gün azalıyor. Amerika'da yapılmış bir çalışma var. 1990'lı yıllarda bir anne baba günde 20-25 dakika kadar çocuğunun gözüne bakarak onunla iletişim kuruyor, irtibat kuruyormuş. 2000'li yıllarda çalışma tekrar etmiş. O 20-25 dakika 8-9 dakikaya inmiş. İngiltere'de bir çalışma var. İngiltere'de zannediyorum 15 dakika kadardı. 2000'li yıllarda yine aynı çalışmanın tekrar yapılıyor. 4-5 dakikaya inmiş. Türkiye'de bir anne baba kızmadan çocuğunun gözüne kaç dakika bakar bilmiyorum. Genelde kızacağımız zaman, tehdit edeceğimiz zaman,
evet,
ayar vereceğimiz zaman.
Gülümsedim hocam. Hakikaten öyle oluyor.
Evet.
Yani beni dinle, dikkat, bak, bir daha yapmayacaksın. Tabii. Tarzındaki bir konuşma atmosferinde gözümüze bakmasını istiyoruz çocuklarımız.
Evet. Öbür türlü bakmıyoruz çocuğun gözüne, yüzüne bakmıyoruz. Ciddi bir şey varsa, sıkıntılı bir şey varsa, tehdit edeceksek, ayar vereceksek çocuğun gözüne bakıyoruz, karşısına geçiyoruz. Bakın senaryo çok ilginç. Çocuğun karşısına geçiyoruz, gözüne bakıyoruz, bize bakmasını istiyoruz. Bütün bedenimizle ona dönüyoruz ve konuşmaya başlıyoruz.
Emrediyoruz.
Evet. Ve ne oluyor? Çocuk kurguyu şöyle yapıyor. Babam karşıma geçtiyse, annem karşıma geçtiyse, gözümü gözüne diktiyse, bütün bedeniyle bana yöneldi, bütün dikkatle bana bakıyorsa bir problem var. aman olmasın, aman böyle bir şey olmasın, aman şey yapmayalım, birbirimizin gözüne bakmayalım, aman bedenimizi birbirimize dönüp birbirimize bütün dikkatimizi vermeyelim. Niçin? Bu bir tehdit işareti, tehlike işareti. Halbuki böyle olmaması lazım.
Evet.
Her anne babanın birbiriyle göz göze gelerek, göz göze bakarak vakit geçirdikleri gibi çocuklarıyla da göz göze gelerek, göz göze bakarak, yüz yüze bakarak vakit geçirmeleri lazım. Birbirlerine yönelmeleri lazım. Birbirlerini dinlemeleri lazım. Birbirlerini anlamaları lazım. Birbirlerine gözleriyle bakmaları lazım. Kulaklarıyla bakmaları lazım. Bedenleriyle bakmaları lazım. Gönülleriyle bakmaları lazım. Kalplerini de dinlemesi lazım. Öbür türlü hakikaten ilişki derinleşmiyor. Yani sokaktaki herhangi bir insanla konuşmakla insanın anne babasıyla konuşması arasında fark olmamış oluyor. Danışanlarım söylüyorlar bana, şimdi anne babalar hep çocukları şikayet ediyorlar ama danışanlarım söylüyorlar bana, diyorlar ki yahu babam beni internetteki adam kadar dikkatli dinlemiyor ki diyor. Babamla konuşurken babam o sırada televizyon seyrediyor, yarım dinliyor, kafa sallıyor, bana dönmüyor. İnternetteki adama bakıyorum, beni çok daha iyi dinliyor. Dolayısıyla ben bir şey sorduğumda diyor, internette hiç tanımadığım bir insana soruyorum. Hiç adını sanını bilmediğim, yaşını, mesleğini, konumunu, eğitimini bilmediğim bir insana soruyorum. O insan bana ne kadar doğru cevap verecek hiç umurumda değil. Beni dinliyor ya, bana değer veriyor ya, bana önem veriyor, bana dikkat veriyor ya, bana lazım olan bu, benim ihtiyacım olan bu. Ama bu tabii şunu da beraberinde getiriyor. Bir insan kendine dikkat veren birisini anlattığında o insanın söyledikleri de kıymetli hale gelir. Yani bana birisi dikkat veriyor, dikkatle dinliyor. Ben o insanın söylediklerinden, tepkisinden, eleştirisinden, reaksiyonundan etkilenir hale gelirim. O yüzden internette ben kendimi hiç tanımadığım insanlara anlatıyorum. Bunun bir zararı, hiç tanımadığım insanı niçin kendime anlatıyorum, bu var. İkincisi, onun her türlü tepkisinden etkilenmiş olacağım. Dolayısıyla buna ihtiyaç kalmadan evin içerisinde bazı şeylerin çözülmesi lazım. Hepimizin akşam evimize geldiğimizde, gündüz evimizde vakit geçirirken kıymetli hissetme, değerli hissetme ihtiyacımız var. Ve bu ihtiyacımızı birbirimize verdiğimiz dikkatle, birbirimize bakmakla karşılayacağız. Malla mülkle karşılamayacağız, makam mevkiyle karşılamayacağız. Hediyelerle bunu çözemeyeceğiz. Hediyeler kalıcı etki bırakacaklar. Yani kalıcı etki bırakamayacaklar, geçici etki bırakacaklar. 5 dakika, 10 dakika, bir gün, 2 gün mutlu edecek, sonra bitecek. Ama insanın insana verdiği değer, insanın insana verdiği önem, insanın insana verdiği dikkat kalıcı etki bırakır. O yüzden bizim ihtiyacımız olan, birbirimizden istediğimiz, birbirimizden almamız gereken şey birbirimize vereceğimiz dikkat, birbirimize bakmamız. Bunu da karşılamanın en doğru yolu, en doğal yolu, ilk yolu gerçek hayatta karşılamak. Evimizde karşılamak, anne babamızdan karşılamak, eşimizden karşılamak, çocuklarımızdan karşılamak. Biz onlardan görülme ihtiyacımızı karşıladığımız gibi onların görülme ihtiyacını da karşılamak zorundayız. Onlara bakmak zorundayız. Çocuğumuza bakmak zorundayız, eşimize bakmak zorundayız.
Çünkü hocam eğer bakmadığımız zaman, bakmadığımız alanları dediğiniz gibi hediyelerle, o boşlukları hediyelerle falan doldurduğumuzu zannediyoruz ama dolduramıyoruz.
Dolmuyor tabii. Dolmuyor ki yani.
Bu yapıcı ilki çünkü yani, evet. Bambaşka bir şey.
Tabii ki ne kadar dolar, gerçek ihtiyaç o değil ki. Gerçek ihtiyaç hediye değil, gerçek ihtiyacı yapay bir şeyle doldurmaya çalışıyorsunuz. O ayar tutmaz. O ihtiyaç karşılanmış olmaz. O ihtiyacı karşılamak için insanlar farklı farklı yönlere gidebilirler. Mesela çocukların bünyesinde bazen demir ihtiyacı olur. Tutar kireç yer, toprak yer. Bazı vücuttaki bazı eksik maddelerden dolayı çocuklar cam yerler. Niçin? Çünkü vücuttaki o ihtiyacı karşılaması lazım. Fark edilmemiş o ihtiyacın varlığı. Dolayısıyla ona yönelik bir tedbir alınmamış, bir destek verilmemiş. Çocuk o şekilde ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Doğru mu? Yanlış. Ama ne yapsın çocuk? İhtiyacını karşılaması lazım. Aynı bunun gibi bir çocuk, bir eş, eşinden görülme ihtiyacını karşılayamadığı zaman doğru bir şekilde, yanlış bir şekilde karşılama yollarına gidebilir. Bunun da en yaygını gördüğümüz ekranlardan bu ihtiyacı karşılama.
Yani sosyal hayatta değil, sosyal medyada.
Sosyal medya bir boyutu. Evet. Sosyal medyada karşılıyorlar. Ama sadece sosyal medya değil. Bakıyorum insanlar akşamları oturuyorlar. Eşi konuşuyor. O sırada he deyip oyun oynuyor.
O zaman hocam yani ya kare içindeyiz, televizyon, bilgisayar ekranları, ya şöyle dikdörtgenlerin evet. içindeyiz. Yani evet. gözlerimizin baktığı yer, ilgimizin olduğu yer ekranlar dediğiniz gibi. Ekranların içinde televizyon, bilgisayar, evet. telefon. Evet. Ama insan insana bakamıyor, insan insanla buluşamıyor.
Evet. Halbuki bizim bakışımız hapsolunmamalı. Karelere, dikdörtgenlere sığmamalı. Daha geniş bakabilmeliyiz. Daha geniş, gönlümüz zenginleştirecek, gönlümüzü genişletecek, fikrimizi rahatlatacak şeylere bakmamız lazım. Çok güzel bir noktaya getirdiğiniz sözü. Bu çerçevede gözün de bir nuru var. Gözün de bir ışığı var. Gözün ışığı nedir? Gözün ışığı, gözün doğru yerlere bakmasıyla ortaya çıkacak bir şeydir. Göz doğru yerlere nereye bakar? Mesela bizim büyüklerimiz derler ki, insan anne babasına baksın. Anne babaya bakmak gözün ışığını, nurunu arttırır derler. Anne babamıza bakacağız. Anne babamıza bakmak için ne yapmamız lazım? Bir araya gelmemiz lazım. Dolayısıyla düzenli olarak bir araya gelmeye dikkat edeceğiz. Bir araya geldiğimizde de oturup televizyon seyretmeyeceğiz. Oturup ekrana bakmayacağız. Şimdi ben görüyorum mesela insanlar bir araya geliyorlar. Çok güzel haftalık anne çocuklar anne babayı ziyaret etmiş. Haftalık ziyaret, günlük ziyaret her neyse. Oturuyorlar hep beraber televizyon seyrediyorlar. Televizyondaki program bitiyor. Biz kalkalım artık. Ne konuştu ki? Ne paylaştık kalkıyorsunuz? Havadan sudan konuşuluyor. Ondan sonra insanlar beraber televizyon seyredip ayrılıyorlar. Halbuki anne babanın ihtiyacı da çocuğun ihtiyacı da televizyon seyretmeye arkadaş değil. Birbirine bakmaya aday olacak insan. O yüzden mesela anne babaya bakmak önemli bir şey. Bizim belki ihmal ettiğimiz bir şey ama önemli bir şey. Ziyaretlerine gittiğinizde anne babamızın veya bir aradayken muhakkak yüzlerine bakalım. Yüzlerine bakmaktan keyif alalım. Dikkatimizi vermekten keyif alalım. Yüzlerine bakmakla gözümüzün aydınlanacağına inanalım. Ufkumuzun genişleyeceğine inanalım. Anne babaya bakmanın hakikaten bereketi var, önemi var. Bu noktada yine baktığımızda büyükler gökyüzüne bakmayı tavsiye ederler. Gökyüzüne bakanın gözü aydınlanır, göğsü genişler derler. Gözünün nuru artar derler. Dolayısıyla gökyüzüne bakmak da bir bakıştır. Gökyüzüne de bakmak lazım. Doğaya küsmüş durumdayız. Yani o demin bahsettiğiniz karelere, dikdörtgenlere o kadar hapsolmuşuz ki kafamızı kaldırıp bugün hava nasıl diye bakmıyoruz. Bakıyorsak da hemen indiriyoruz. İndirme, bir bak gökyüzünde neler oluyor. Bir bulutun hareketini izle. Bulutun hareketini izlemeye tahammülümüz yok. Sıkılıyoruz. Çok yavaş hareket ediyor. Ölüyoruz.
Mehmet Hocam, bakarken. Geçen Üsküdar'da bir manzara vardı semada, gökyüzünde. Ben de onu şöyle paylaştım sosyal medyadan. Yani üzerimizden bir rüya akıyor resmen. Yani o kadar güzeldi ki.
Evet.
Ama gerçekten kaçırıyoruz ve belki bir şey daha paylaşmak isterim. Böyle 20'li yaşlarda yazdığım bir şiirim var. Başlığı da gökyüzüne bakmayı unutanlara diye. Çok sonu güzel. Şöyle bitiyor. Sen devam et ey çocuk yerlere ayna serpmeye. Gökyüzüne bakmayı unutanlara gökyüzünü göstermeye diye. Yani yere ayna serpeceğiz ki ancak gökyüzünün ya. Güzelliğini ya. Oradan görebilelim. Çünkü ya. Yere bakıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Başka yani semayla alakamız kesildi.
Evet. Halbuki İşte dediğim gibi büyükler diyorlar ki semaya bakmak, gökyüzüne bakmak göğsü genişletir, gözün nurunu arttırır. Dolayısıyla ihmal etmememiz gereken bir şey. Bir tane karikatür vardı, çok hoşuma gider. Adam pencerenin kenarına oturmuş, sırtını pencereye dönmüş, televizyona bakıyor. Arkada inanılmaz bir gökyüzü, yıldızlar, ay var. Ve önünde adam onlara sırtını dönmüş, televizyon seyrediyor ve diyor ki, çok sıkıcı. Bugün televizyonda hiçbir şey yok. Ya ne kadar güzel televizyonda bir şey yoksa işte dön televizyondan gökyüzüne bak. Yıldızlara bak. Aya bak. Gökyüzünü seyret. Gökyüzünü okumaya çalış. Gökyüzünü görmeye çalış. Yani nasıl bir insan televizyonu görüp oradan bir şeyler yayınlanan şeylerden bir şeyler okuyor, bir şeyler anlamaya çalışıyorsa gökyüzünden de bir şeyler okuyup anlamaya çalışır. Bakın çok güzel bir örnek vermeye çalışayım. İnsan alfabeyi bilmediğinde o çizgiler ona yabancıdır, anlamsızdır. Yani bir sembol çizgi şekil. Oluyor, sembol şekil ne demek bu? Yabancı dilde de bunu yaşarız. Mesela Çince'ye bakın, ne demek bu? Hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir anlamı yok. Niye ben buna bakacağım? Yani Japonca bir kitap alın, Çince bir kitap alın. Yani insan saatlerce ona bakmaz ama ondan anlayan bir insan saatlerce o kitabı okur. niçin öğrenmiştir onu. Ama öğrenmek için bir emek vermek gerekiyor. Göğün de bir dili var. Gökyüzünün dilini de bildiğimiz zaman ona saatlerce bakmaktan keyif alırız. Çünkü okuyacağımız çok şey olur. Ama gökyüzünün dilini bilmezsek Japonca kitaba bakıp sıkıldığımız gibi gökyüzüne bakarken de sıkılır. Gözümüzü başka yerlere çevirmeye çalışırız. Ama nasıl Japonca öğrenmek için emek gerekiyor, sabır gerekiyor, vakit vermek gerekiyor. Göğün dilini öğrenmek için de, doğanın dilini öğrenmek için de, yeryüzünün dilini öğrenmek için de emek gerekiyor, sabır gerekiyor, gayret gerekiyor. Biz gökyüzünün dilini öğrenmeye çalışalım.
Hocam yeniden hatırlatalım kıymetli dinleyicilerimiz için. Bugün Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla İnsan Bu programında bakmak üzerine konuşuyoruz. Evet, doğru duydunuz. Bakmak üzerine. Bir bakar mısınız diyoruz. Bakılmadığından şikayet ediyoruz kendimize. Bugün bu konuyu enine boyuna işlemeye çalışıyoruz. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Buyurun hocam.
Dolayısıyla gökyüzünde gördüğümüzde saatlerce bakabilmemiz için dilinden anlamamız lazım. Dilini anlamak için de dilini çözmeye çalışmamız lazım. Bu da ayrıca gayret etmemiz, gündemimize almamız gereken bir şey. Yine anne babaya bakmak dedik, eşimize, çoluk çocuğumuza bakmak dedik, gökyüzüne bakmak dedik. Kur'an-ı Kerim'e bakmayı büyükler sayıyorlar. Gözün nurunu artıran, gözü güzelleştiren, ışığını, aydınlığını artıran şeyler diye.
Sadece bakmak değil mi?
Sadece bakmak bile yeter. Evet. Yani ona bile çok ihtiyacımız var. Okusak çok çok daha iyi. Geçen bir tane karikatür gördüm. İşte bir insan var, önünde yüzlerce kişi. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i sevenler el kaldırsın diyor. Herkes el kaldırıyor. Peki Kur'an okuyanlar el kaldırsın diyor. Bir kişi el kaldırıyor. Hakikaten ilişkimizi tekrar gözden geçirmek zorundayız. Ne kadar bakıyoruz? Ne kadar vakit ayırıyoruz? Televizyon ekranına ne kadar bakıyoruz? Cep telefonu ekranına ne kadar bakıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e ne kadar bakıyoruz?
Yani düşünün hocam, sadece bakmak bile gönlümüzü, gözümüzü aydınlatıyor, ışıtıyor. Bir de diline aşina olursak ya, demek ki cilalanacak, daha tabii, da parlayacak.
Tabii ki.
İçimiz içimize sığmayacak.
Tabii ki.
Sadece bakmak böyle. Yani biraz diline de aşina olursak, aynı o gökyüzünde evet, vurguladığınız gibi.
Evet, evet.
Bakmasını bilirsek eğer.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Dolayısıyla ona da bakmak önemli. Gözümüzün aydınlığını arttırıyor. Bir de bakmamamız gerekenler var. Yani insanlar bakmaktan ne olacak diye düşünüyorlar ama dediğimiz gibi gözün gittiği yere gönül de gidiyor. Dolayısıyla gözümüzün nereye gittiğini şuurunda olmak çok önemli, farkında olmak çok önemli. Bu çerçevede insanlara haberlere bakmak masum gibi gelebiliyor ama emin olun masum olmuyor haberlere bakmak. Niçin? Çünkü haberlerde ağırlıklı olarak baktığımızda kötülük haberleri anlatılıyor. Kötülük, hangi kötülük yapılmış? Kim kimi öldürmüş, kim kimi kandırmış, kim kimi aldatmış. İnsan buna baka baka, baka baka, baka baka gözünün gittiği yere gönlü de gitmeye başlıyor. Yapmasa bile duyarsızlaşmaya başlıyor. Kötülüğü önemsememeye başlıyor başına gelene kadar. Başkasının acısından etkilenmez hale geliyor. Başkasının acısıyla empati kuramaz hale geliyor. Başkasının derdiyle dertlenemez hale geliyor. Niçin? Kötülük, vakayı adi oluyor böyle şeyler diye bakıyor. Halbuki olmasın böyle şeyler. Olmamalı böyle şeyler. Olduğunda bizim bir tepki göstermemiz lazım. Bizim içimizin içimize sığmaması lazım. Bununla engel olmamız lazım. Bununla mücadele etmemiz lazım. Ama kötülük haberleri o kadar çok veriliyor ki insan şöyle bakıyor. Hangi biriyle mücadele edeceksin? Mümkün değil ki, o kadar kötülük yaygın ki. Ama emin olun iyilik kötülükten daha çok yaygın. Daha çok yayılabilir, daha çok güvenmeliyiz, inanmalıyız. Yeter ki iyiliğe nazar edelim. Biz şimdi kötülüğe nazar ede de, kötülüğe, kötülere baka baka kötülüğün hakim olduğuna, güçlü olduğuna, yaygın olduğuna dair bir inanç geliştirdik. Şimdi bir sözümüz var, bir düşüncemiz var. Sözümüzde bir sürü şey söylüyoruz ama düşüncemizde söyleyelim. Dünyada kötülük mü yaygındır, iyilik mi yaygındır? Hemen insanların aklına büyük oranda kötülük yaygındır falan geliyor. Hayır efendim, iyilik yaygın dünyada. Emin olun iyilik yaygın olmasa sokakta yürüyemeyiz. İyilik yaygın olmasa birbirimizle bir saat yan yana duramayız. Birbirimizle bir saat yan yana durmamız, sokaklarda yürümemiz, alışveriş yapmamız, insanların yeni teknolojiler bulması, birbirlerine mektuplar yazması, mailler yazması, birbirlerine hediyeler vermesi, kitapların yazılması bu dünyada, şiirlerin yazılması, filmlerin yapılması hep şunu diyor. İyilik için gayret eden dünya kadar milyon tane, milyar tane insan var. Ve her gün dünyada sayısız defalarca iyilik oluyor. Kötülük az olduğu için, dikkat çektiği için, müşterisi çok olduğu için daha güçlü, daha çok gözüküyor. Ama kötülüğe bakılmazsa müşterisi de olmaz kötülüğün. Müşterisi olmadığı zaman yaygın ve güçlü olduğu kanaati de düşer. O yüzden kötülüğe bakmayalım, kötülere bakmayalım, kötülüğü görmeyelim, görmemeye çalışalım. Gördüğümüzde engel olmaya çalışalım, mani olmaya çalışalım. Yanlışı düzeltmeye çalışalım. Yanlışı, kötülüğü düzeltecek cesaretimiz, enerjimiz olsun. Çünkü iyilik, iyiler, doğruluk, doğrular kötülükten daha güçlü, daha fazla, daha etkili. O yüzden algılarımızı değiştirmek durumundayız. Gözümüz neye bakıyor? Ona dikkat etmek zorundayız. Hep kötülere bakıyorsa, hep kötülüğe bakıyorsa orada ister istemez algımız bozulacak. Zannedeceğiz ki kötüler daha güçlü, kötülük daha yaygın. Değil. Ne olur bu algımızı kıralım.
Çünkü kötülüğün kardeşleri de var hocam. Kötülüğe baktıkça bu defa rezillik, pespayelik, seviyesizlik de o kapıdan içeriye giriyor.
Tabii.
Ve bizi o dünyanın içine hapsediyorlar. Dediğiniz evet. gibi yani binlerce güzel iş var, güzel hadise var. Bakmaya değer bulmuyoruz. Ama bir seviyesizlik, bir rezillik, bir kötülük, aa nasıl olur falan kılıfı içerisinde merakımızı celbederek gönlümüzü, kalbimizi, aklımızı, gözümüzün ışığını alıyor. İçinde boğuluyoruz ve bunu her gün yapıyoruz. Evet. Defalarca yapıyoruz.
Maalesef.
Filtre koymak lazım, değil mi hocam?
Kesinlikle filtre koymak lazım. Yani bizim gönlümüz, gözümüz kıymetsiz değil. Bizim gönlümüze, gözümüze sokacağımız şeyleri ciddi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ona göre seçerek, severek, beğenerek almamız gerekiyor. Çünkü insan gördüğünü bir süre sonra sevmeye başlıyor. O yüzden yanlış şeyi, kötü şeyi sevmemek için yanlış şeyi, kötü şeyi görmemeye çalışmamız lazım. Bu çerçevede işte özellikle bu interneti çok kullanıyoruz. İnterneti kullandığımız şeylerde neyi kullanıyoruz, neye bakıyoruz, televizyonda neye bakıyoruz? Ciddi anlamda bir filtreden geçirmek lazım. Ben Twitter diye bir şey var, sosyal medya biliyorsunuz aracı.
Evet,
onu kullanıyorum. Orada ama çok az sayıda hesabı takip ediyorum. Çünkü herkes takip edemem. İnsanın kapasitesi sınırlı. Ya dünya kadar vakit orada geçirmem lazım ya da sınırlı vaktimde bana faydalı olabilecek şeylerin peşine düşmem lazım. Orada takip ettiğim bir hesap var. İnsana, insanlığa inanç diye tercüme edebiliriz. Faith in Humanity diye bir hesaptır. Orada insanların aslında ne kadar güzel olduğuna, insanlığın ne kadar güzel olduğuna dair, iyiliğin aslında ne kadar her gün içimizde olduğuna dair çok güzel haberler oluyor. Mesela geçen gün bir tane haber vardı. Bir tane çocukcağız, öğrenci bir kız, 17-18 yaşlarında parasını çaldırmış. Evine dönemiyor. Orada bir dilenci onun o halini görüyor ve kızcağız hiçbir şey söylemeden dilenci yaklaşıyor, diyor ki bir sıkıntın mı var, ne oldu? Diyor ki işte böyle böyle diyor. Ben diyor paramı çaldırdım, evime dönemiyorum, kaldım burada, ne yapacağım bilmiyorum, akşam oluyor. O çıkartıyor, ona yol parası veriyor. Hatta biraz da yol parasına fazla bir para veriyor. Ondan sonra kız evine dönüyor. Evsiz barksız bir adam, hakikaten ciddi anlamda mağdur bir adam. Kendi kazandığı dediğim yani dilenerek sahip olduğu parayı veriyor. Ki onun için önemli para olabilir evsiz barksız adam için. Kız evine gidiyor. Ondan sonra üniversitesinde bir kampanya başlatıyor ve adama $125,000 kadar bir para toplayıp ev alıyorlar. Evsiz bir adamdı. Evi olur hale geliyor. Sokakta yatıyordu. Evi olur hale geliyor. Ne oluyor? Çok küçücük bir iyilik yaptı. O da ona, onun için küçücük bir iyilik yaptı ama
misliyle
o küçücük
döndü.
Bir iyilik büyüye büyüye dönüyor. Dolayısıyla bunun gibi her gün, her yerde, dünyanın her yerinde milyarlarca hadise oluyor. Biz daha müstakil kim kimi öldürmüş, kandırmış, aldatmış haberlerine bakmaktan ziyade, üçüncü sayfa haberlerine bakmaktan ziyade bunların peşine koşsak daha iyi hissedeceğiz kendimize. Bakıyorsunuz yani bir insan bir gazetede üçüncü sayfa haberlerini okuduktan sonra, televizyonda üçüncü sayfa haberlerin niteliğindeki haberleri seyrettikten sonra dayak yemiş kadar yoruluyor. Ve ruhu kararıyor, kötü hissediyor kendini. Yani böyle birisi karnına yumruk atmış gibi acı hissediyor. Böyle enerjisi bitmiş hissediyor. E niye ben bu eziyeti yapıyorum kendime? Seyretmeyeceğim. Kötülük var mı? Var. Ama iyilik de var. Şimdi ben öğrencilerime diyorum ki, çocuklar diyorum, haber seyretmeyin. Diyorlar ki hocam, hayatın bir gerçeği değil mi? Evet, hayatın bir gerçeği. Ama şöyle düşünün, bir odada her şey var. Pencere var, tavan var, yer var, koltuk var, sehpa var, her şey var. Siz o her şeyi bırakıyorsunuz, odadaki çöpe gidip sadece odadaki çöpe bakıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki odanın bir gerçeği. Ya odanın bir gerçeği çöp ama odanın başka gerçekleri de var. Ve odanın gerçekliği içerisinde çöp çok küçük bir alan teşkil ediyor. Niçin ona kilitleniyorsun? Aynı bunun gibi dünyanın gerçekliğinde kötülük var ama dünyanın gerçekliğinde kötülük az bir yer tutuyor. Benim ona kilitlenmeme gerek yok. Onun yerine dünyanın gerçekliğinde var olan ve çok daha fazla yer tutan güzelliklere bakmam lazım, iyiliklere bakmam lazım.
Ümide dair, insanlığa dair. Ümide dair,
insana dair, merhamete dair, merhamete dair, iyiliğe dair, evet, empatiye dair. O kadar çok şey var ki. Mesela yine o hesapta gördüğüm bir şey. Bir tane hayvanat bahçesinde panda hayvanına bir taşıma yapıyorlar. Taşıma yaparken ürkmesinler diye taşıyan adamlar panda kıyafeti giyiyor. Yani ben sendenim, al seni taşıyorum, ürkme, endişe duyma diye. Bu hassasiyeti göstermeyebilirler. İnsan insana bu hassasiyeti göstermiyor. İtiyor, kakıyor, sürüyor vesaire. Hayvana ürkmesin, endişelenmesin, korkmasın, kendi kötü hissetmesin, kısa bir süre için dahi olsa bu inceliği, bu hassasiyeti gösteriyor. Bu hassasiyeti göstermek lazım. Çarşamba günü şehir dışından döndüm. Gecenin bir vakti İstanbul çok soğuktu. Havaalanının otoparkı var. Hava çok soğuk. Otoparkın içine baktım, işte insanlar sığınmışlar. 3-5 tane de köpek sığınmış. Orada kıvrılmış uyuyorlar. Niçin? Dışarısı çok soğuk, içerisi sıcak. Kimse de onlara dokunmuyor. Kimse onları dışarı atmaya çalışmıyor. Kimse demiyor ki bunların ne işi var burada. Niçin? Merhametten herkes payını alıyor. Güzel bir şey bu. İstanbul'un önemli, hareketli yerlerinden bir tanesinde oluyor. Demek ki merhamet içimizde var bizim. Merhamete dair İstanbul'da bile, 20 milyon insan, 15 milyon insan yaşadığı İstanbul'da bile insanlar merhamete vakit ayırabiliyorlar, merhamete dikkat edebiliyorlar, merhameti gözetebiliyorlar, merhametsizlik yapmayabiliyorlar. Bunu görmek lazım. Öbür türlü insan gözünü kontrol etmediği zaman dünya kadar merhametsizlik görebilir. Dünya kadar kötülük görebilir ama kötülük görmek, merhametsizlik görmek, çirkinlik görmek bize yanlış bir algı oluşması, bizde yanlış bir algı oluşmasına sebep olacak. Bize kendimizi kötü hissettirecek. Bunu yapmamıza gerek yok. Kötülük kadar dünyanın gerçekliğidir iyilik. Kötülük kadar dünyada yaygındır, daha fazladır merhamet. Dolayısıyla biz algımızı o tarafa doğru çevirelim. Haber bültenlerindeki, televizyonlardaki abur cubur, gereksiz insanları seyretmeyelim. Evimizdeki en önemli insanları seyredelim. Eşimizi seyredelim. Çocuğumuzu seyredelim, anne babamızı seyredelim, işimizdeki insanlarımıza bakalım, onlarla ilgilenelim. Tolstoy'un bir hikayesi vardır çok güzel, onunla bitireyim, vaktimiz doluyor. Bir padişah, bir kral demiş ki, ben demiş, nasıl demiş bu krallığımı devam ettirir, dünyanın en güçlü adamı olabilirim. Bunun sırrını çözmem lazım. Herhalde demiş, 3 tane sorunun cevabını bilsem, ben demiş çok güçlü bir adam olurum, kimse beni yenemez. Bu 3 sorunun cevabı, bir demiş bu dünyadaki en önemli insan kimdir? 2 demiş bu dünyadaki en önemli zaman ne zamandır? 3 demiş bu dünyadaki en önemli iş nedir? Bu 3 tane sorunun cevabını bilirsem kimse beni alt edemez. En önemli zaman, en önemli insan, en önemli iş. Bunun peşine düşmüş. Ona sormuş, buna sormuş, onu çağırmış, bunu ağırlamış. Kimse bilemiyor. En son demişler ki bir tane bilge var inzivada yıllardan beri şu mağarada. Ona gidersen o sana cevap verebilir. Gitmiş ona, bir kral olduğunu söylememiş. Bilge demiş ki ben bu soruların cevabını veririm ama sen benimle şu kadar vakit geçireceksin. Bayağı uzun bir vakit geçirmiş. Bilge buna onu taşıttırmış, bunu yaptırmış vesaire vesaire. Bir hikaye uzun, bir sürü şeyler de başına geçiyor. Neticede çok büyük olaylar oluyor. Olayların ardından şöyle bir kanaate varıyor. Bilge buna özetliyor meseleyi. Sen de 3 tane soru sormuştun ya, bak bu yaşadığımız olayların neticesinde 3 tane sorunun cevabı şu. 1. Dünyadaki en önemli an şu an yaşadığın andır. Çünkü geçmişi geri getiremezsin, geleceğe dair hiçbir garantin yok, ne olacağı belli değil ama şu an yaşıyorsun. O yüzden en kıymetli zamanın şu anın, şu saniyen, şu dakikan, bugünün. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmen, bunu değerlendirmen lazım. Çünkü bu elinde, ne geçmiş elinde ne gelecek elinde şu anda. Bugün, bu an elinde. En önemli zaman dolayısıyla bu an. İkinci olarak dünyadaki en önemli insan şu an kimle berabersen odur. Ben şu an sizinleyim, benim için en önemli insan sizsiniz. Buradan çıkacağım, başka bir yere gideceğim. Başka bir yere gittiğimde dünyadaki en önemli insan o. Çünkü sadece onunla var olabilirim, onunla ilişki kurabilirim. Başka insanı düşünsem bile o insanla var olamam, önemi yok. O insana etki edebilirim, o insandan etkilenebilirim. Karşımda kim varsa. Dolayısıyla biz de buna dikkat edelim. Evimizdeysek dünyanın öbür ucunda televizyonla bize gelen insanlara bakmamıza gerek yok. Ona bir etki edemem, ondan etkilenirim ama niye etkileneyim ben ondan? Onun yerine benimle beraber olan, yanımda olan, evimde olan, yuvamda olan, yanı başımda olan eşimdir, çocuğumdur, annemdir, babamdır. O insanın kıymetini bileyim, o insana hakkını teslim edeyim, o insana değer vereyim. Yanımda işimde kim varsa, müşterimle çalışıyorum, müşterim geldi. Müşterim en önemli insan. İş yerindeki arkadaşımla beraberim, o en önemli insan. Bana derdini anlatan biri var, o en önemli insan. Evime gittim, eşimle konuşuyorum, en önemli insan. Kiminle berabersem o insan en önemli insan. Üçüncüsü, en önemli iş nedir? Sorusunun cevabı da diyor ki en önemli iş iyilik yapmaktır. O insanın nasıl bir iyilik yapılmasına ihtiyacı varsa o iyiliği yapmaktır. Bazı insanın yardım edilmeye, işte eşyasını taşınmaya örnek olarak söylüyorum ihtiyacı vardır. Bazı insanın maddi yardıma ihtiyacı vardır. Bazı insanın ne eşyasını taşınmasına ne para verilmesine ihtiyacı vardır. Konuşulmasına ihtiyacı vardır. Ya da dinlenilmesine ihtiyacı vardır. Ya da bakılmasına ihtiyacı vardır. Yani mesela bir insanın eşime iyilik yapayım dediğinde yapması gereken en önemli şey eşinin elini tutmaktır. Konuşmaya da gerek yok. Uzun uzun oturmaya da gerek yok. Biraz elini tut. Çok ciddi eşine iyilik yapmış olursun. Biraz ona bak, biraz onu dinle. Değer verdiğini göster, ilgilendiğini göster. Çok büyük iyilik yapmış olursun. Dolayısıyla bizim ölçümüz şu. Şu an en kıymetli zamanımız, kimle berabersek en önemli insan o ve ona iyilik yapmamız lazım. İyilik yaparsak ancak doğru bir şey yapmış oluruz. O zaman güçlü olmuş oluruz. O zaman hayatı daha anlamlı, daha doğru, daha güzel bir şekilde yaşamış oluruz. Bu anlamda bu iyiliğin en önemli parçalarından bir tanesi işte programın başından beri konuştuğumuz bakma meselesi. Ama gözümüzle de bakacağız, kulağımızla da bakacağız, vücudumuzla da bakacağız, kalbimizle de bakacağız.
Adeta bir bakış kesileceğiz.
Bakış
değil mi? Evet. Hocam. Evet. Ağzınıza sağlık hocam.
Estağfurullah.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel, istifadeli bir program oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün bizlerle klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bakmak üzerine konuştu. Neye bakacağız, nasıl bakacağız, hayatımızda nelere bakıyoruz, nelere bakmıyoruz, bakarken nasıl bakıyoruz, bu gibi konuları detaylı bir şekilde güzelce işledi. Ve zannedersem bundan sonraki hayatımızdaki bakışlarımızda bu programın tesiri üzerimizde olacaktır. Programı kaçıranlar için hatırlatmak istiyorum. erkamradyo.com adresinden, İnsan Bu programı arşivinden programımızı yeniden dinleyebilirsiniz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, hepinize hayırlar, muhabbetler diliyorum.